Ayrım 8.
Anahtara dokunduğumu, anahtarı gördüğümü babamın, Reşit Bey'in bilmemesi gerektiğini sezerek. Şimdi elimde yalnız sigara kutusu vardı. Yabancı bir şey gibi, bir yol kıyısından topladığım taşlar arasından bir taş gibi. Bir taş gibi demek doğru olacak. Ne olduğunu, ne için içeriye götüreceğimi düşünecek denli aklım kalmamıştı. Birden anamın eteğimin hışırtısını duydum yanı başımda. Başımı kaldırıp baktım. Kızgın gözlerle bakıyordu bana. Biliyorsun nasıl sabırsızlandığını, biliyorsun nasıl lanetleştiğini. Ne yapıyorsun sanki 2 saattir burada? Sigara içmeye mi kalktın yoksa? Gözümün içine bakıyor, sözünün doğrulanıp doğrulanmayacağını görmek istiyordu. Oysa sigara içtiğimi biliyordu. Bir şey yok anne, dedim. Bir şey yok ancak. Şey, sana bir şey söylemek istiyordum ama dur, sigarayı götüreyim, sonra. Sonra o yattıktan sonra sana bir şey söylemek isterdim. Kötü bir şey galiba anne, galiba çok kötü bir şey. Bir... Babam Reşit Bey kükremişti sonra. Sigarayı hala mı bulamadın diye kükremişti. Sonra hemen pısmıştı sesi. Yoksa boşaltamadın mı daha diyordu südreyerek. Sarıkum'da olmadığını ansımış olacaktı. Anam kolumu sıktı. Dinleme dedi. Bu sözleri ben de söylediğim için utanıyorum şimdi. Kusuruma bakma oğlum. Hadi git. Dikkat et de. Dikkat etmenin ne demek olduğunu iyi biliyordum. Dikkat etmek babamı kızdırmayacak, babamı köpürtmek fırsatı vermeyecek gibi konuşmak, alttan almak, ayık olduğu zamanlar dünyanın en iyi adamı olduğunu unutmamak. Sarhoş olduğunu unutmadan, babam olduğunu unutmadan, beni kırsa bile ağzımı kötü sözler söylemek, karşılık vermek, karşı durmak için açmadan konuşmak demekti. Aklım sarının bilinmezliğinden sızınan bir kötülüğe takılı, gidiyordum bahçeye. Betona, boğuntuya, babama, Reşit Bey'e doğru. Hans'ın gömülü olduğu toprağa doğru. Bahçe yanık kokuyordu bu gece. Bir yanık kokusu içinde içkisini içiyordu o. Beni görür görmez bağırmaya başladı. Ama boğuk, peltek, kısık bir sesle. Nerede kaldın? Bitiremedin mi kutuyu daha? Bir şeyler daha kaldı mı içinde? Bir iki sigara falan. Elini sıkıştırdığım kutunun heyecanı içinde sustu. Elleri titriyordu karanlıkta. Biliyordum. Kibrit yalımı da titrekti. Sesi kesilmişti. Derin derin soluduğunu duyuyordum yalnız. Dumanı çekiyordu, emiyordu. Sigarası ortalığı aydınlatıyordu. Havada bir yanık kokusu vardı. Yıllarca önce yanan Meryem'in bostanını ansıdım. Başımı korkuyla kaldırıp baktım. Artık yalnız en üst katın ışığı geliyordu. Ne duman vardı havada, ne yalım. Ama o yanık kokusu hala geliyordu burnuma. Sonra bir yanık değil de bir saç, yağlı, yeni boyanmış bir saç. Bir kadın saçı kokusu olduğunu anladım. Anlayıverdim. Bir kadın saçı kokusu. Hafif yanık, yağlı bir boya kokan bir kadın saçı. Alna doğru taşan bir boya gördüm sonra. Ne dikiliyorsun dedi babam Reşit Bey birden. Ne dikiliyorsun? Sanki hiçbir zaman göğe, bana, içen bir adama, karanlıkta içen bir adama bakmadın mı şimdiye değin. Sigarasını isteyen, bekleyen, oğlandan istediği sigarası 2 saatte gelmeyen bir adamın sabırsızlığını hiç görmemiş gibi. Alna doğru taşan bir boya görüyordum. Şakaklardan aşağı, kulak arkalarından enseye doğru akmış bir boya. Kara bellediğimiz saçların üzerinde kızılımsı bir esmerlikle parlayan bir boya. Yağlı bir derinin her bir gözeneği bir iğnenin yumuşak bir kumaşta açtığı çukurlara benzemiş, yağlı bir derinin örttüğü bir yüz uzuyordu. Burnu uzuyordu, yüz çeneye doğru inceliyordu. Kaşlar gözlerin dış uçları üzerine doğru iniyordu. Yüz her zaman acılıymış, sancılıymış gibi duruyordu. Her zaman durduğu gibi, hele benim bir yanlışımı çıkardığında. Dikilip durma dedi bir daha babam Reşit Bey. Dikilip durma orada. Git ananın yanına, beni her gece gözetlediğiniz yere git. Bırak göğe bakmayı. Olmayan yıldızlara başka zaman bakarsın. Ben öldükten sonra bakarsın yıldızlara. Durma karşımda öyle. Kaçmıştım. Yüz şişman bir gövdeye binmiş geliyordu bana doğru karanlığın içinde. Yanlışımı bulduğu zaman baktığı gibi gözlerini devirerek bakıyordu şimdi de. Beğendin mi yaptığını? Der gibi bakıyordu. Yanından geçerken anam kolumdan tuttu beni. Çekti yanıma. Gel, kaçmanın sırası değil. Ağzından baklayı çıkar, söyle bana ne olduğunu. Bir şey var mutlak. Yoksa sen öyle şeyler söylemezdin. Susuyordum. Öteki yolu denedi. Baktım da babana bir tek söz söylemedin. Tek bir karşılık vermedin. İyi ama senin huyun değişmediğine göre bütün söylediklerini ya işitmedin ya da umursamadın. Aklın dalgadaydı demektir. Hangisi söyle? Söyle bana. Hangisi söyle oğlum benim. Gene eski yola dönüyorduk. Parmaklarım omuzuna geçti. Saçlarını kokladım. Anneciğim, anacığım dedim. Sesini çıkarmadı. Neden sonra? Yeter oğlum dedi. Canımı acıttın ama ses çıkarmadım. Yeter. Söyle bana ne var, ne oldu? Ne geldi birden aklına? Seviniyordum. Canının yandığını açıkça söylediğine, benim de istediğim oydu. Bütün kadınlar gibi canı yanmalıydı. Sevilirken bile. Anne şey diyordum. Bir türlü ağzım varmıyordu. Emin değildim daha. Anne dedim. Babamın cebinde sigara kutusunu ararken altında bir şey, bir anahtar buldum. Bir kapı anahtarı. Susuyordu. Bana bakmıyordu bile. Kötü anne. Çok kötü bir şey. Sana belki de söylememeliydim. Nasıl söylemezdim? Söyleyecektim. Söylemem gerekiyordu. Sarı, pirinç bir anahtar anne. Uzun, bildiğin kapıların hiçbirine uymayan, ne evin ne de başka bir yerin. Ancak evet, bir tek kapı var. Bildiğim bir kapı. Geçen gün anahtarını elime almıştım. Biliyorum, bir dişi kırık gibi duran bir anahtardı geçen günkü. Bu da öyle anne. Tijan Hanım'ın anahtarı. Söz boğazıma takılmadan geçivermişti. Geçen gün derse gittiğim zaman Tijan Hanım kapıyı açmak için inmemiş, yukarıdan anahtarı atmıştı. Saçını yeni boyamıştı o gün. Ders boyunca yanlışlarımı çıkarmıştı ard arda. Ders çalışmıştım ama o gün nedense yanlışsız söylediklerimi bile daha doğru söyletmek istemiş, kızmıştı bana. Sonra da öpmüştü. Kusura bakma, bugün biraz sinirliyim demişti. Dudakları kalın, yıvışık, pis sıcaktı. Yüzümü kaçırırken burnuma dolmuştu saç boyasının kokusu. Yıllardır evime girip çıkan o kadın, dedi anam. Sesi boğuk değil, kısık değil, sesi tiz değil. Yıllardır evime girip çıkan o kadın. Sana ders vermesini zaten istememiştim ben. Senin bebekliğini bile bildiği halde o erkek delisi, erkeklerin yanında tutamamış, hepsini kaçırmış, gene de herhangi bir erkeğin karşısında eriyiveren o kadından ders almanı istememiştim. İstememiştim, senin için korkmuştum. Oysa, demek babana yaptı bu işi. Baban bana bu işi yaptı demek. Demek ikisi de bana bunu yapmaktan çekinmediler. Demek. Reşit kaç aydır eve biraz geç geldiği günlerde yüzü gülerek konuşuyor. Ona nerede kaldığını hiç sormayacağımı bildiği halde bana olmadık iş hikayeleri anlatıyordu. İşlerinin düzeldiğine, düzeleceğine inandırmak istiyor beni. Çok para kazanacağız diyor öğle gecelerinde. Kaç aydır öyle deyip durdu. Ben de içtiğini sanıyordum ilk zamanlarda. Sonra anladım. Ağzı içki kokmuyordu. Heyecandı bu. Ben de sevinmeye başlamıştım. Senin için sevinmeye başlamıştım. Başka türlü bir hayat da görebileceksin diye sevinmeye başlamıştım. Geliyor, sevincinden içiyordu evinde. Demek. Hayır, hayır olmaz öyle şey. Sen çıldırdın mı? Çıldırdın mı Müşfik? Bana inanmadan söylediği ne de belliydi. Gerçekten çıldırdığım zaman bütün bunları söyleyememiştir. Kim bilir ne yapmıştır o zamanlar. Tövbe de yavrum, söylediğinin günah olduğunu düşünmüyor musun? Günah, günah. Babanın günahına giriyorsun oğlum. Gel dedim o zaman. Gel de kendin gör. O zaman anlarsın uydurup uydurmadığımı. Neden 2 saat durdum o cebin başında? Neden kuşkulanıp geldim sanki? Ön sesinin kuşku konusu olmasına dayanamadı. Kendisi de epeydir görmediğim bir çeviklikle kalktı, odalarına gittik. Anahtarı cepten çıkarıp verdim. Duruyordu avucunda. Sarı, parlak, uzun, bir dişi kırık gibi. Bütün kötülükler gibi. Bu anahtar o anahtar anne dedim. Şimdi artık yemin bile edebilirim. Ama bu bir şey demek değildir. Değil mi? Hem sonra kavga etmeyin anne. O kadını bilirsin. Belki de anahtarın bir işini yaptırmak yahut da törpületmek için vermiştir babama. Yatağını düşünüyordum Tijan Hanım'ın. Daracık evinin en geniş odasının yarıdan çoğunu kaplayan 2 kişilik, yüksek, geniş, kabarık, kaçan kocasından kalma karyolasını. Yatağın sağ yanında karşıki evlerin damlarına bakan pencereyi. O pencereden bakmaya bayılırdım daha küçükken. Şimdi de bakarken hoşuma gider ya. Tramvayların tepeden görünüşü, o daracık sokak içinde insanların 6. katlardan bakılınca önemsizleşen boyları. Ansıdım o yatakta yıllarca önce. Sarıkum'dan anamla İstanbul'a geldiğimiz bir gün Tijan Hanım'a da uğramıştık. Onlar içeride oturup uzun uzun konuşmuşlardı. Uykum gelmişti. Tijan Hanım hemen beni kucaklayıp yatağına götürmüş, yatırmıştı. Çok rahat bir yatakta o zaman. Yumuşacık, sarıcı. Onları düşünüyordum o yatakta. Çökkün, düşkün kadınlığıyla sarılan Tijan Hanım, o yatağa dinlenmek için yatan babam Reşit Bey. Anama, yoksa onun parası mı, onun parası mı diyordu. Şimdi kafası gene o yana işliyordu. Yoksa onun parası mıydı getireceği diyordu şimdi. Anlatacağı masalları uydurabilmek için o yatağa yatan Reşit Bey, bana epeydir Tijen Hanım'ın ders parasını sarı zarflar içinde vermeyi unutan Reşit Bey, saçını, alnını, kulak arkalarını, şakaklarını boyayarak onu bekleyen Tijen Hanım. Sıcak, yumuşak, yavuşak, içkisiz, denizsiz, güneşsiz, düşsüz, kuru umutlu, para kiri rengi örtülü, diş macunları kokan yatak. Saç boyasının yağlı, yanık kokusu nasıl sinmezdi aralarına. Unut artık bunları dedi anam. Unut artık. Sen bir şeycikler bilmeyeceksin. Dilaver diyordu öfkeli sesi bahçeden. Dilaver, biraz peynir getirsene. Senin hiçbir şeyden haberin olmayacak. Dilaver, Müşfik, nerelerdesiniz gene? Peynir getirsenize. Ses boğuktu. Sarı kumdaki gibi çınlamıyordu. Komşular duymasın diye, betonlar aşılmasın diye kısılmış bir sesti artık bu. Ben konuşacağım onunla. Yok korkma, şimdi değil. Yarın öbür gün. Ne zaman olursa olsun. Sen varsın çünkü. Bahçeden betonların yankılandığı bir şangırtı duydum. Anne peynir istiyor dedim. Geliyor galiba. Ama anahtarı ben bu gece bulmuş olacağım. Sen ötesine karışma. Sen unut bunları. Hadi git yat yatağına. Kendini Tijen Hanım'a karşı bende korumak istiyordu. Beni odadan dışarı itmiş, kapıyı örtmüştü ardımdan. Mutfağa gene de ondan önce yetişti. Peyniri kapıp ona götürdü. Çocuğun yatağını açtım da dediğini duydum. Öteki homurdanıyordu. Oturduğu yerde ayağını topraklara vurup duruyordu. Hans'ın gömülü olduğu yere. Ama hiçbir şey bilmemek babamın Reşit Bey'in doğruluğuna hainlik etmek olacaktı. Ansımıştım birden. 5 yaşlarındaydım. Bir komşuların evine gitmiştik. Büyükler oturup konuşurlarken ben kapıları açıp sessizce odalara giriyor, geziyor, çıkıyordum. Hiçbir şey karıştırmadığımı bildikleri için bana bir şey söylemiyorlardı. Sevdiğim bir karanlık oda vardı. Korkmazdım oraya girmekten. Karanlık olduğu halde bir güleç yanı vardı. En son o odaya girmiştim. Dolaşırken masanın üzerinde bir 25'lik buldum. Çil, yüz yuvarlak, yumuşacık bir 25'lik. Kötü bir şey yaptığımı bile bile cebime atmıştım onu. O gece eve döner dönmez de yaptığım işi söyleyince babam küplere binmişti. Çabuk, şimdiden tezi yok götürüp geri vereceksin demişti de anam engel olmuştu. Deli misin Reşit demişti. Yaptı bir kere, bir daha yapmayacağına, ömrü boyunca böyle bir şey yapmayacağına söz verdi oğlum bana. Ama imkanı yok, oraya bir daha göndermem demişti. Oğlunun para çaldığını, bir hırsız olduğunu mu anlatmak istiyorsun konu komşuya demişti. Oğlunun bir hırsız olduğunu düşünmüyorum ama bu yaptığına da hırsızlık derim demişti babam. Hemen götürüp verecek, yoksa hali duman demişti. Ağlıyordum, ağlıyordum. Bir daha yapmam babacığım diyordum. Ama beni ne olur oraya gönderme diyordum. Sen gitmezsen ben giderim demişti babam. Beni kolumdan tutup yatağıma atmış, kapıyı çekip gitmişti. Dışarıda anamın yalvardığını duyuyordum. Utanıyordum onu bu hale sokmuş olduğum için. Ne olur gitme Reşit Bey diyordu. Ne olur gitme, beni düşün. Bırak onu, beni düşün diyordu. Böyle söyleyerek onu yumuşatmaya çalışıyordu. Sonra birden Müşfik'in hırsız sayılması sana pek dokunmuyor. Eninde sonunda öyle mi anlamadım demişti. Anlamamıştım o zaman. Babamın, Reşit Bey'in sesi yükseldiydi. Dokunur, dokunur. Reşit'in yetiştirdiği çocuğa bak derlerse senin yüzün kızarır mı ki diyordu. Ne halin varsa gör demişti sonra. Bu 25 kuruşluk hırsızlık benim değil. Ama senin başını yakabilir bir gün. Nasıl olsa ben onun o yaşını görmeyeceğim. Sonra sokak kapısı gürültüyle kapanmıştı. Anam odaya girdiydi sonra. Beğendin mi yaptığını dediydi. O doğru adamı vazgeçirinceye değin ne çektiğimi ben bilirim. Boynuna sarılıp ağlamıştım. Hıçkırırken bir ara bıraksaydın anne gidip söyleseydi artık beni bir daha eve almazdınız, kavga etmezdiniz diye söylendiğimi hatırlıyorum. Adama değil bütün özdenliğiyle inandığı doğruluğuna hainlik etmekti bu yaptığım. 4 gün sonra akşam üzere eve birlikte döndüler. Her şeyin olup bittiğini anladım. Bir şey sormadım anama. Gözleri kıpkırmızıydı. Odasına girdi, yatağa yattı, ağladı, durdu. Yanıma yaklaştığında artık ders mert yok dedi. Başka bir söz çıkmadı ağzından. Sonra geldi, sofrayı kurdu, yemekleri çıkardı. Yemeği babamla, Reşit Bey'le karşı karşıya yedik o akşam. Anam yanımızda yoktu. Göz göze geldikçe babamın, Reşit Bey'in gözlerinde bir acılık görüyordum. Bir şey söylemedi ama öldüğü güne değin anahtarı kimin bulduğunu biliyordu eminim. Ama 2 ay önceki kavgadan sonra hiç oturmadığı park salonuna gidip oturan, bizlere karakoldan karakola giderek kaza olup olmadığını sorduran, Bulduğumuzda da benim hıçkıra hıçkıra ağladığımı görünce "Bir daha yapmam, bir daha ayrılmam yanından oğlum" diyen adam bu kez hiçbir şey yapmadı. Ölümle değin anamla kavga ettiklerini duymadım. Ölüm de olmuştu eve. İlaç istemesini aldırmadan okula gittiğim, sonra da ölüsünün başına çağrıldığım o güne değin kavga olmadı evde, dirimde. Bütün bunlar kedilere bakarken geldi aklıma. Anam dalgınlığın nereye yoracağını bilememiştir gene. Bu gece eski kağıtlar yığınını düzene sokarken buldum bunu. Yazalı 6 yıl olmuş. Bugün ayın 12'si. Reşit Bey'in 10 yıl önce bu ayın 10'unda öldüğünü ansadım. 8 yıldır bu ayın 10'u öyle gelip geçer. Unuturum onun o gün öldüğünü. 5 yıl önce bugün beni hastaneye kaldırmış olduklarını biliyorum ama. Bunu da unutuyorum, unuttum. Anam içlenir. Anam bugün de ansadıkça içlenir. Bu sabah bana bakıp bakıp dalıyordu. Oysa bugünün ne günü olduğunu ancak az önce geldi benim aklıma. Dalıyordu anam ama benim ansımamı istediği bir gün olmasa gerek bugün. Anam içlenir. Beni de öyle unutacak dediğini bilirim içimden. Ama bilir onu unutmayacağımı. Bilir ya, içlenmek gene de hoşuna gider. Bununla yaşıyor. Ama benim için artık her şey geçti. Şimdi o var. Adını her yazının başına yazdığım benim dirimim onunla başladı. Gerisi her şey ulaşılmaz, kavuşulmaz bir geride. Acı kök yağmurun tadında. Müşfik. Mayıs'tan sonra toprak çatlar, cılız otlar dibinden sararır. Deve dikenleri pisi pisiler bardallarla kimi ortada kimi kıyıda yürleşmeye başlarlardı. Gergin yanık toprağın çatlaklarında bütün bu otların, bitkilerin kokusu gökleri tutarcasına fışkırır, gökler yağmurdan yana yoksullaşırdı. Geceleri Meryem'in bostanından kalkan kurbağa uğultusu bahçede rakı içen babamın yanına değin sokulurdu. O duymazdı ama onları. Anam bu ses bulutuna kulak verir, içine dalar, ötesinde çocukluğunu bulur anlatırdı yıldızlı göğe karşı. Derecik denen yeri anlatırdı. Ben yıllarca sonra oraları gördüm, onun anlattıklarını bulmaya çalıştım ama boşuna uğraşmıştım. Oraları o zaman vardı. Her yaz babasının bavulları nasıl üzerlerine oturarak kapadığını, onları Haydarpaşa'dan nasıl trene bindirdiğini, trene bindikten sonra dereceye gitmek için indikleri istasyona varana değin, geçen zamanın nasıl uzadığını, istasyonda inip kendilerini bekleyen arabaya binerken her seferinde annesinin nasıl kızdığını, nasıl yerinde duramadığını anlatırdı bana. 2 aylık bir yaşayışın özlemini kişinin 10 ay nasıl da her şeye katlanarak, İstanbul'un yağmurunu, çamurunu, okumanın sıkıntılarını, hocalarının tersliklerini, babasının eğilmek bilmez sevgisiyle anasının parlayıp sönen öfkeleri arasında süzülen akan, besleyen sevgisini, çiçek aşısının korkusundan bir gün sokaklara fırlayıp babasını ardından koşturmasını, hepsini bir araya getirir, 10 ayın içine sığdırırdı. Her şeyi o 10 ayın sonunda gelecek olan 2 ayın doluluğuna güvenerek taşıdığını o zaman bellemeye başlamıştım. Mutfağın penceresinin önüne otururduk. Anlatırdı. Dereceye girer girmez annesinin yanından ayrılarak koştuğunu, annesinin öfkesini sokaktakilerin bakışlarını umursamadan, halasının evine doğru önünden kaçan kedileri bile geçerek koştuğunu, aralığın başına gelir gelmez durakladığını, ilk evin kapısının önünden sümüğü durmadan akıp duran bamyacıların kızının, önünden geçerek salına salına kırıta kırıta yürüdüğünü, "Kız ben geldim, birazdan bizim kapıya gel de oynayalım" dediğini, ondan sonra gene ok gibi fırlayarak soluğu halasının kapısının önünde aldığını anlatırdı. Eve girer, ninesine seslenir. Ninesi o ufacık oğlunun kucağında trene bindirilen, trenden indirilen ninesi vücudunu yuvarlaya yuvarlaya merdivenden aşağı inerken halası yetişir, onu kucağına alır, öper, sıkarmış. Ninesinin böyle bir şey yapabilecek hali yokmuş tabii. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra anam ninemi kollarının arasına alıp kaldıracak güçteymiş. Ninesiyle de öpüşüp koklaşma bittiği zaman sıra anamın sevmediği, acıdığı halasına gelirmiş. Sevmezmiş onu. Tanrı'nın günü gizli gizli rakı içen, annesinin de, ablasının da kendisinden uslanmasından da değil, kendisinden umudu kestikleri küçük halasını, daha küçükken soluğu koktuğu, rakı koktuğu için sevmezmiş. Ama acırmış o haline. Acımak gerektiğini sanırmış. Ailesinin yüz karısı sayıldığı sözü edildiği zaman adının önüne ardına hep bir zavallı eklendiği için o da acırmış ona. Ama sonraları onun da sevilebileceğini öğrenmiş. Yağlı yağlı elleriyle derdi. Bana yağlı yağlı elleriyle mutfaktan çıkar, elleriyle bana dokunmamaya çalışarak kollarıyla beni göğsüne bastırırdı. 12 yaşlarıma değin takıldım ona derdi. Ardından gider, yükleye sokulduğunu, köşelere sığındığını gördükçe, sessizce, sürüne sürüne neredeyse eteklerine dokunacakmışçasına yaklaşır, yatakların gizlediği bir köşeden, önlüğünün altındaki büyük cebinden, ki o cepte neler vardı bir bilsen. Her zaman merak eder, her zaman elime atmaya kalkar, her zaman da eli hafifçe elime iner, ürkütür, kaçırırdı. Ne simit kırıntıları, ne mantar parçaları, sicimler, anahtarlar vardı o cebin içinde. Ama ille de anahtarlara aklım ermezdi. Evde anahtar kullanılan bir tek yer yoktu. Onu da sonradan öğrendim. Bavulunun anahtarlarıymış onlar. Çeyizini 20 yıl önce katlayıp yerleştirdikten sonra kilitlediği bavulunun anahtarları. Bavulunu içinin çok sıkıldığı, ağlayası geldiği günlerde karıştırır, örtüleri, işlemeleri birer köşesinden tutar, çeker, kimi zaman da birine gözünü siler, bavulunu gene kapatır, gene kilitlerdi. Böyle olduğunu çok iyi biliyorum. Kaç kez onu seyretmiştim sandık odasının kapısının ortasındaki çatlaktan. Ağlardı ama yıllardan beri kararından dönmemişti. Bunu da çok sonraları öğrendim. 20 yıl önce çeyizin düzdüğü, gerdeğe girmesinin artık gün sayısına bindiği zamanlarda bambaşka titiz bir kızmış. Sonra evleneceği adamı da sevdiğini Derecik'te herkes biliyormuş. Ama düğün günü gelmiş çatmış, küçük halam evlenmek istemediğini söylemiş. Derecik birbirine girmiş, hiçbir şeye kulak asmamış, odasına kapanmış, durmadan kıyarım kendime deyip duruyormuş. Odası dediğimde sandık odası diye anlattığım oda. İşini orada işlediği için orayı odası sayarmış. Bavulun bir tanesini kapının önüne getirmiş, kapıyı açmaya çalışırsanız kendime kıyarım der dururmuş. 20 gün sonra sesi kesilmiş, kapıyı açabilmişler. O zaman bakmışlar ki küçük halam halsiz halsiz odanın ortasında yatıyor. Kapının önünde duran sandık, açık ekmek kırıntıları çamaşırların üstünü örtüyor. Odanın bir köşesinde de bir sürü şişe, testi, tas, maşrapa bomboş duruyor. Küçük halamın bu işe çoktan hazırlandığı anlaşılmış ama üstüne pek varamamışlar. O günden sonra cin tutmuş onu. Yıllar geçmiş, dedikodular sönmüş, her şey unutulmuş ama ben hala o sara nöbetlerini çok iyi hatırlıyorum. Birkaç kez gördüm, önümde tutuldu. Geriye evde kalmış cinli, ayyaş bir kız bırakmışlar. Her şey unutulmuş geçen yıllarla ama neden o işi yaptığını kimse, annesi, ablası bile öğrenememişler. Öleli 25 yılı bulduğuna göre bu işin iç yüzünü kimse bilmiyor, bilmeyecek. Hoş, onu hala hatırlayan olur mu Derecik'te bilmiyorum. İşte önlüğünün altındaki o büyük cepten şişesini, daha doğrusu şişelerinden birini çıkarır, susuz susuz içerdi rakıyı. Birkaç şişesi vardı öyle ayrı yerlerde gizlenmiş. Hala annesinin, ablasının ona engel olmak istediklerini sanırdı. Hoş, engel olmak isterlerdi ya, artık iş işten geçtiği, ellerinden hiçbir şeyin gelmeyeceğini bildikleri için bundan da vazgeçmiş, kadıncağızı Tanrı'ya emanet etmiş bir halleri vardı. Ama sevmekten çok acırlardı ona. Mutfak işlerini ona bırakmışlardı. İşte dediğim gibi, elleri yağ içindeydi. Sabahtan akşama değin pişirdiği yemeklerin tadını hala unutamam. O yağlı ellerden çıkan yemek beni ara sıra tiksindirirdi ama o tadına doyum olmaz dolmalar, kızartmalar ne de tatlı gelirdi bana. Denizden döndüğüm, bağdan geldiğim öğlelerde, akşamlarda.